Ayrım 90. 8.
19 Ekim 1922 Lloyd George başbakanlıktan istifa eder. Dipnot: Mustafa Kemal yalnız Yunan ordularını silip süpürmekle kalmamış, İngiliz genel seçimlerinde koalisyon çıkarları için hazırlanan gizli planları da silip süpürmüştü. İngiliz siyasi partilerinin kaderi İzmir yangınının alevleri arasında savrulmuştu. D. Walder, Çanakkale olayı, sayfa 317. Bu belgelerin binlerce benzeri arasından seçildiğini tekrar etmek istiyorum. Daha önce de gerektikçe bazı belgeler sunulmuştu. Hepsi birden o dönemin hemen hemen eksiksiz ve dehşet verici bir fotoğrafını oluşturuyor. Oysa bazı bilim adamlarımız ile yazarlarımız milli mücadele ve milli mücadelenin nitelikleri hakkında ne iddialarda bulunuyor, ne masallar anlatıyorlardı, değil mi? Sade vatandaş yakın tarihini bilmeyebilir ama bir aydının bilmemesi mazur görülemez. Bizimkiler bilmemekte kalmıyor, bir de üst perdeden konuşup ahkam kesiyorlar. 6. Kurtuluş Savaşı'nın stratejisi. 1919 yılında ne durumda olduğumuzu hatırlayalım. Başlıca kesimleri planlı bir şekilde işgal edilmiş bir ülke. Düşmana her fırsatı veren bir mütareke anlaşması. 9 yıldır savaşın yükü ve etkisi altında ezilmiş, çoğunluğu okumamış bir halk. Merkezle ilişkisi zayıflamış, çözülmüş bir idare. Sıfır sanayi, sıfıra yakın ekonomi, ilkel bir tarım hayatı. Doğu cephesinde varlığını koruyan dört tümen dışında silahlarının çoğu toplanmış, erlerinin çoğu terhis edilmiş ya da kaçmış, iskelet halinde moralsiz bir ordu. Dipnot: Söz konusu dört tümen 2 Nisan 1919'da ilga edilen 9. Ordu'nun kalıntısıdır. Silahlarını ve askerlerini ordu komutanı Yakup Şevki Paşa'nın direnmesi, oyalaması, ağırdan alması ile koruyabilmiştir. Bu tutumundan dolayı geri çağrılan ve ileride tutuklanacak olan Yakup Şevki Paşa, Erzurum'dan 14 Nisan'da ayrılır, Kazım Karabekir 3 Mayıs günü Erzurum'a gelir. Yeşke, TKS kronolojisi, sayfa 25-29. Kısacası Karabekir 15. Kolordu adı verilen bu 4 tümenli kolorduyu hazır bulmuştur. O da silahları vermemeyi sürdürecek ve askerleri silah altında tutmayı başaracaktır. Ali Fuat Cebesoy, 12, 13 ve 17. kolordularımız kuvvet olmaktan çıkmışlardı. Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 56. Batıda ve güneyde milli mücadele ordusuz başlamıştır denilebilir. Türlü akımlar arasında bocalayan aydınlar, hızla teslim milliyetçiliğe kayan bir saray ve birbirinin eşi hükümetler, Türkiye'nin üzerine çullanmış iştahlı üç büyük devlet, Türkiye aleyhinde bir batı kamuoyu, umuda kapılmış, umutlandırılmış, tahrik edilmiş, silahlandırılmış etnik kurumlar, Pontus Rumları, Ermeniler, Kürtler, Çerkezler ve benzerleri. Bu sıfıra yakın imkan sınırsız gibi görülen olumsuz, engelleyici ve cesaret kırıcı ortam içinde başlayan milli mücadele. Nasıl oldu da zafere ulaştı? 1. Her kurtuluş hareketinin içe ve dışa dönük hedefleri vardır. Türk Kurtuluş Hareketi'nin liderleri bu hedefleri akla, milli istek, ihtiyaç ve şartlara uygun ve açık bir şekilde belirlemişlerdir. Dipnot: Milli iradenin egemen olması anavatan sınırları içinde tam istiklal ve çağdaşlaşma, Amasya Bildirgesi, Milli Ant, Madde 1 ve 6. İstiklali tam deyimini öyle sanıyorum ki ilk defa 3 Haziran 1919'da damat Ferit'e yolladığı telgrafta Mustafa Kemal kullanmıştır. 2. Milli mücadele bir süreç içinde imkanlara, eldeki ve karşıdaki güçlere, gereklere ve genel duruma göre hiçbir fırsat kaçırılmaksızın adım adım ilerlenerek hedefe ulaştırılmıştır. Dipnot: Milli mücadeleden sonra liderler arasında çıkan anlaşmazlıkların başlıca sebebi çağdaşlaşmada zamanlama sorunudur. Mustafa Kemal ve çevresi inkılapçı, Karabekir ve çevresi ise tekamülcüydü. Yoksa uzun vadede amaçları genellikle aynıdır. Karabekir'in, Cebesoy'un, Orbay'ın anları ve Refet Paşa'nın 19 Ekim'de İstanbul'a geldiği zaman söyledikleri gözden geçirilirse bu husus daha iyi anlaşılır. A. Askeri alanda. 5 cephede savaş verilir. Önem ve öncelik sırasına göre her birinde duruma ve imkana uygun kuvvetler kullanılmış ve strateji uygulanmıştır. 1. Doğu cephesinde Ermeniler stratejik taarruz. Sovyetlerle temas sağlandıktan ve Sevr Anlaşması'nın İstanbul hükümetince imzalanmasından sonra ordu taarruza geçer ve bugünkü sınırları güven altına alır. 2. Kuzeyde Pontus harekatına karşı stratejik taarruz. Önce çeteler, sonra ordu. 3. Güneyde Fransız ve Ermeniler stratejik savunma ve taarruz. Önce çeteler, sonra çeteler ve ordu. 4. İç cephe, isyanlar, stratejik taarruz. Batıda çeteler ve ordu, doğuda ve güneyde ordu. 5. Batıda Yunanlar, İngilizler 26 Ağustos 1922'ye kadar stratejik savunma. Önce çeteler, sonra çeteler ve ordu. Kütahya, Eskişehir, Sakarya ve büyük taarruzda ordu. Bu en hareketli ve geniş cephede duruma ve imkana göre stratejik savunmanın çeşitleri uygulanmıştır. Zaman kazanma, çatışma ile yetinme, oyalama, gerektikçe kısa ya da geniş geri çekilmeler, mevzi savunması, alan savunması, dar amaçlı ve kısa hedefli taarruzlar, ordu olgunlaşana kadar kesin ve uzun takipten kaçınma, savaşın siper savaşına dönüşmesine ve uzanmasına fırsat vermeme. Ordu taarruz edecek hale gelinceye kadar her cephede Gediz Savaşı hariç sonuçsuz ve maceracı hareketten kesinlikle kaçınılacaktır. Yeni cepheler açılmaz ve hiçbir cephe genişletilmez. Öteki cephelerdeki bütün karşı güçler birer birer yenildikten ve savaştan çekilmeye zorlandıktan, Doğu ve Güney sınırları Gümrü ve Ankara anlaşmaları ile güven altına alındıktan sonra, karşımızda yalnız batıdaki Yunan ordusu ile Çanakkale, İstanbul ve Gebze'deki İngilizler kalır. Stratejik savunma anlayışı ve uygulaması sona erer. Stratejik taarruz dönemine geçilir. Ama yine de ihtiyat elden bırakılmaz. Bütün beklenti ve baskılara göğüs gerilerek bir yıl hazırlanılır. Sonuç 26 Ağustos'ta bir tek öldürücü darbe ile Yunan ordusu parçalanır, amansızca takip edilir ve kesin bir zafere ulaşılır. Ordu son olarak Çanakkale'de ve Gebze'de İngilizlerle karşı karşıya gelir. Bu tarafların son kozlarını oynayacakları doruk sahnedir. Türk liderliği bu son aşamada müttefikleri istediği gibi bir mütareke anlaşmasına zorlamak için geniş, kararlı ve etkili bir harekata girişmiştir. Çanakkale'ye yürür ve İstanbul'a yaklaşır. İngilizleri iki uçtan kıskaca alır ve amacına savaşmaya gerek kalmadan diplomasi yoluyla ulaşır. Dipnot: Doğu Trakya, Çanakkale ve İstanbul bu harekat üzerine tek Türk'ün bile burnu kanamadan savaşsız geri alınmıştır. İşte bu esnek yönetim sayesindedir ki dört yandan kuşatılmış, yoksul ve kararsız bir ülkede hemen hemen hiçten yola çıkılarak millet ve ordu davaya kazanılarak meclisle, hükümetle ve yasalarla adım adım ilerlenmiş ve zafere ulaşılmıştır. B. İç ve dış siyasette. Mustafa Kemal Nutuk'ta diyor ki, sadeleştirilmiş metin: Kurtuluş çaresi ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek esas gibi telakki olunmaktaydı. Bu devletlerden yalnız biriyle dahi başa çıkılamayacağı vehmi hemen bütün dimağlarda yer etmiş idi. Osmanlı Devleti'nin yanında koskoca Almanya, Avusturya, Macaristan varken hepsini birden mağlup eden, yerlere seren itilaf kuvvetleri karşısında tekrar onlarla düşmanlığa varabilecek vaziyetler almaktan daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı. Bu zihniyette olan yalnız halk değildi. Özellikle seçkin denilen insanlar böyle düşünüyorlardı. Millet ve ordu padişahın hainliğinden haberli olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek bağlarıyla bağlı ve uysal, millet ve ordu kurtuluş yolu düşünürken bu atadan gelen alışkanlık dolayısıyla kendinden önce yüce halifelik makamıyla saltanatın kurtuluşunu ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halife ve padişahsız kurtuluşun anlamını anlamak istidadında değil, bu inanca karşı görüş ve düşüncelerini açıklayacak olanların vay haline. Hemen dinsiz, vatansız, hain, istenmez olur. O halde kurtuluş çaresi ararken iki şey söz konusu olamayacaktı. Bir defa ihtilaf devletlerine karşı düşmanca tavır alınmayacaktı ve padişah ve halifeye canla başla bağlı ve sadık kalmak esas şart olacaktı. 1. cilt sayfa 8. 6.1. Dış siyasette uygulama. Bazı yazarlar son paragrafın birinci kısmını milli mücadelenin İngilizlere karşı çıkılmadan yapıldığı, anti-emperyalist olmadığı şeklindeki iddialarının kanıtı diye ileri sürüyorlar. Oysa açıklamada görüldüğü gibi yalnız İngilizlerden değil, Fransız ve İtalyanlardan da söz ediliyor. Üstelik açıklama milli mücadelenin başlangıcındaki genel anlayışı belirliyor. Elde pek az gücün olduğu ilk dönemde hiçbirine resmen düşman bir tavır alınmamıştır. Bu sebeple de Erzurum Kongresi beyannamesinin ikinci maddesi şöyledir: her türlü işgal ve müdahale Rumluk, Ermenilik teşkili amacına yönelme sayılacağından birlikte karşı koyma ve savunma esası kabul edilmiştir. M. Goloğlu, Erzurum Kongresi, sayfa 110. Sivas Kongresi sırasında bir üye bu maddeye itiraz eder ve sorar: acaba biz yalnız Rumlara ve Ermenilere karşı mı vatanımızı savunacağız? Mustafa Kemal şöyle cevap verir: Erzurum Kongresi'nde bu madde yazılırken aynı görüş vardı. Fakat eğer o zaman Fransız, İngiliz ve İtalyanlarla da mücadele edeceğiz deseydik, milletin korkup çekilmesi muhtemeldi. Bu noktayı dikkate alarak itilaf devletlerinden bahsetmemiştik. Biz bu hale karşı kuvvetli olduğumuz ve yapabileceğimize kanaat getirdiğimiz zaman mukavemet ederiz. U.İ. Demir, Sivas Kongresi Tutanakları, sayfa 35. Dipnot, 1920 yılında meclisin açılışından sonra Ankara'ya gelen Nurettin Paşa, İngilizlere karşı da savaşılıp savaşılmayacağını sorar. Mustafa Kemal şu cevabı verir: "Amacımız milli sınırlarımız içinde arazi bütünlüğümüzü ve milletin tam bağımsızlığını sağlamaktır. Buna engel olmak üzere karşımıza kim çıkarsa çıksın mutlaka çarpışırız ve başarırız. Bu konudaki kararımız ve inancımız kesindir." Fethi Kandemir, Siyasi Dargınlıklar, 1. sayfa 59. Öyle de olur. Başlangıçta niyetleri bilinmezlikten gelinmiş, işgaller Mondros Anlaşması'nın gereğiymiş gibi karşılanmış, hemen savaşa dönüşebilecek davranışlardan mümkün olduğu kadar kaçınılmış, sıcak cephe sayısının arttırılmamasına özen gösterilmiştir. Milli kuvvetler güçlendikçe bu strateji de değişecektir. Dipnot, Mustafa Kemal bu yöntemi şöyle açıklıyor: "Uygulamayı bir takım evrelere ayırmak, olayların gelişmesinden faydalanarak kamuoyunu hazırlamak ve kademe kademe yürüyerek hedefe ulaşmaya çalışmak." Aktaran Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, sayfa 256. Olaylar müttefikler bakımından şöyle gelişir. İtalyanlar, Ankara'nın kararlı tutumu ve öteki cephelerdeki başarılar üzerine ilk önce İtalyanlar umudu kesip işgal ettikleri bütün yerlerden çekilirler. Sadece İstanbul'da durumlarını korurlar. Saldırgan ve kışkırtıcı bir davranış içine girilseydi herhalde Güneybatı Anadolu'da da yeni bir sıcak cephe açılmış olacaktı. Fransızlar, güneyde ise kısa bir süre sonra Fransızlarla çatışma başlayacaktır. Çatışma giderek savaşa dönüşür. Başlangıçta yalnız ve ancak Kuvayi Milliye birliklerince yürütülen mücadeleye, olaylar gelişince takma adla ordu mensupları katılır, sonra da bütünüyle ve açıkça 2. kolordu Fransızlar önce mütareke isterler. Mayıs 1920, sonra da anlaşma yolları aramaya başlarlar. Haziran ve Ekim 1921, Ankara Anlaşması üzerine bütünüyle güneyden çekilirler. Bu sıcak cephede tasfiye edilmiş olur. Böylece Ankara'ya karşı birlikte hareket eden müttefikler ikiye bölünür. İtalyanlar ve Fransızlar emellerinin el verdiği oranda Lozan'a kadar Türkiye'nin yanında yer alacaklardır. İngilizler, İngilizlerle Türkler arasında irili ufaklı çatışmaları bu bölümün başında açıklamıştım. Çanakkale'de ise iki ordu karşı karşıya gelmiş ve savaş çıkmasına ramak kalmıştır. Bazı sorunlar Mudanya'da çözüme bağlanır, bazıları Lozan'a ertelenir. Lozan'da tam bağımsızlığımızı kazanırız. Oysa Fransızlarla savaşılmamış, İngilizlerle hiç çatışılmamış da olabilirdi. Önemli olan bu üç emperyalist devletin Türkiye için düşünüp silah zoruyla uygulamaya çalıştığı tasarılara karşı çıkmak ve sonunda tümünü geçersiz kılmaktı. İlk günden itibaren bunlara karşı çıkılmış, duruma ve düşmanın tavrına göre silah ya da diplomasi yoluyla hepsi geçersiz kılınmıştır. Ankara üçünün ortaklaşa hazırladığı Sevr Anlaşması'nı 1921 Şubat'ında ve 1922 Mart'ında yaptıkları Sevr benzeri barış önerilerini reddeder. Bekir Sami Bey'in Fransız, İtalyan ve İngilizlerle yaptığı anlaşmaları ve sözleşmeyi de zor durumda olmasına rağmen kabul etmez. Milli mücadelenin dış politikası ancak bu olgulara dayanılarak değerlendirilebilir. Gerisi işin polisiye yanı. Ankara Dışişleri Bakanlığı'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın da onayı ile İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na yolladığı 31 Mart 1921 günlü protesto notası Ankara yönetiminin tutumunu gösteren bir örnektir. Aynı nitelik ve doğrultudaki binlerce olay ve belgeyi aktarmama gerek bırakmayacak nitelikteki notayı özet olarak aktarıyorum. Sadeleştirilmiştir. İngiliz resmi çevrelerince 27 Mart 1921 tarihli İstanbul gazetelerinde yayımlatılan beyannamede İngiliz hükümetinin takip ettiği tarafsızlık siyaseti uyarınca İngiliz generalini 1. Yunan Tümeni komutanlığından çektiği açıklandı. İngiltere hükümeti bu yanıltıcı açıklamayı yaparken öte taraftan Yunan ordusu geri hizmetlerinin İngilizler tarafından yapılmasına ve sınırdan uzak mıntıkalardaki Yunan garnizonlarının İngiliz birliklerince değiştirilmesine izin vermiş, bu surette serbest kalan Yunan ordusu bütün mevcuduyla şiddetli taarruza katılmaya imkan bulmuştur. Nitekim İzmit'te bulunan Yunan Manisa Tümeni 11. Tümen taarruz öncesinde bir İngiliz tümeni tarafından değiştirilmiş ve bu Yunan tümeni bu surette gerisi İngilizler tarafından emniyet altına alındığından dolayı Gey ve Geçidine ve Kocaeli Yarımadası'na taarruz edebilmiştir. İşte hükümetinizin ve memurlarının tarafsızlık bildirisini izleyen olaylar bunlardır. Çanakkale Boğazı'nın İngiliz filosuna açılmasından sonra nefret edilecek bir şekilde parçalanan Mondros Mütarekenamesi'nden, İzmir'in işgalinden ve bunu izleyen türlü kıyımlar ve alçaklıklardan, İstanbul'un işgali ve meclisin kapatılmasıyla Türk vatanseverlerinin sürülmelerinden ve nihayet 1920 yılı Nisan'ında damat Ferit Paşa gibi hainlerin İngiliz altınlarına tamah ederek memleketimizde Türk'ü Türk'e, Müslüman'ı Müslüman'a kırdıran kanlı iç savaşlardan, ırz ve dinimize karşı İngiltere hükümetinin beslediği lanetli ve inatçı kin ve hıncın bütün bu delillerinden sonra bize son darbeyi indirmek için tertip edilmiş son manevraya tanık olmak kalıyordu. Bize barış umudu vererek Londra'ya davet ettiğiniz halde öte yandan el altından ücretle istihdam ettiğiniz Konstantin'e geri hizmetlerini yerine getirerek ve ulaşım yollarını koruyan birliklerinizin yardımıyla bize hücum emri verdiniz ve aynı zamanda en aldatıcı vaatlerle bizi uyutmaya çalıştınız. Türk milleti ve bütün Müslümanlar Londra hükümetinin bu hareketini asla unutmayacaklar ve esir olmayı şiddetle reddettiğimiz için bizi affedilmez bir suç işlemiş kabul eden İngiliz hükümetinin ücretli köleleri olan Yunanlılar aracılığıyla yaptırdığı kıyım ve yıkımı her zaman hatırlayacaklardır. Şunu da ekleyebilirim ki üzerimize çevrilen bu darbe başarıyla sonuçlanarak yenilmiş dahi olsaydık, bu hal hür ve bağımsız bir hayata kavuşuncaya kadar karşı koymak hususundaki kırılmaz azim ve irademize hiçbir etki yapmayacaktı. Bir milletin hürriyeti bir savaşın kazanılmasına ya da kaybedilmesine bağlı değildir. Siz kadınlarımızı, çocuklarımızı önceleri Venizelos'un, şimdi Konstantin'in sürülerini öldürtmek ve yok ettirmekle bize Batı emperyalizmi boyundurunu kabul ettirmeyi başaramayacaksınız ve selam. Zabıt Cerideleri 9. cilt sayfa 367. Dipnot. R. Şevket İnce, Ali Şükrü Bey, Selahattin Bey, Celaleddin Arif Bey protesto notasının üslubunu sert bulurlar. Ve Ali Şükrü Bey bu sebeple gen soru açılmasını isterse de çoğunluk öneriyi kabul etmez, notayı onaylar. Sayfa 367-369. Mecliste İngilizlere ve emperyalizme karşı pek çok konuşma yapılmıştır. Birinci dönem meclis açık ve gizli oturum tutanaklarını inceleyenler görürler. Sadece Mustafa Kemal'in meclisin açılışından sonra yaptığı uzun konuşmayı okumak bile yeter. 23-24 Nisan 1920 Zabıt Ceride 1. sayfa 8-30 Gizli Zabıt Cerideleri 1. sayfa 2-9 Son sözü Lord George'a bırakmak istiyorum. Türk zaferi üzerine istifa etmek durumunda kalan ve bir daha da iktidara gelemeyen Lord George anılarında Mondros'tan Mudanya'ya kadar olan dönemi müttefikler için bir yenilgi, Mudanya'dan Lozan Anlaşması'nın imzasına kadarki dönemi de müttefikler için bir bozgun olarak nitelemektedir. Dipnot. Aktaran S.R. Sonyel, İngiliz İstihbarat Servisi sayfa 335. Alternatif tarihçilerimizin ve tatlı su entellerimizin kulakları çınlasın. 6.2 İç siyasette uygulama. 1 Kasım 1922'ye kadar milli mücadele boyunca açıkça ve resmen padişah ve halifeye karşı çıkılmaz. Mustafa Kemal ilk defa 25 Eylül 1920'de meclisteki bir gizli oturumda Vahidettin'in hain olduğunu söyleyecek, gerçekler anlaşıldığı için kimse bu söze itiraz etmeyecek. Üstelik Mustafa Kemal'i alkışlayacaklardır. Gizli Celse Zabıtları 1. sayfa 135. Bu konudaki gelişim de ana çizgileriyle şöyle. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilir. 4 Mart 1924'te hilafet ile şeriye, din işleri bakanlığı vekaleti kaldırılır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilir. 8 Nisan 1924'te şeriye mahkemeleri kaldırılır. 30 Kasım 1925'te tekke, dergah, zaviye ve türbelerin kapatılması hakkındaki kanun kabul edilir. 10 Nisan 1928'de anayasanın ikinci maddesinden Türk Devleti'nin dini İslam'dır fıkrası çıkarılır. 5 Şubat 1937'de anayasanın ikinci maddesine laiklik ilkesi eklenir. Hep aynı strateji ve aşamalı uygulama. Dipnot. Satrançta amaç şahı almaktır. Ama şaha, asıl hedefe, hemen ve hesapsız kitapsız saldırılmaz. Asıl hedefe ulaşmak için birçok ara hedefi düşünmek, bunun için de çeşitli ikincil oyunlar kurmak gerekir. Bu sebeple ileri gidilir, geri gelinir, gerekiyorsa başka bir ara hedefe yönelinir. Kimi zaman taş verilir, kimi zaman kırışılır ve benzerleri. Bu yüzden her hamle oyunun bütünü dikkate alınarak çözümlenir ve değerlendiriliyor. Bir oyuna bile gösterilen bu toplu dikkatin, Kurtuluş Savaşı gibi çok cepheli ve karmaşık bir olayı çözümleyip değerlendirirken de gösterilmesini istemek herhalde yanlış olmaz. Ankara'nın, İstanbul'un ya da İngilizlerin askeri ya da diplomatik bir davranışını sanki bağımsız bir olguymuş gibi bütünden ayırıp tek başına ele alarak hüküm vermek en iyi niyetli araştırıcıyı bile yanlışa götürür. Götürdüğünü de görüp duruyoruz. Dördüncü kısım. Son konular. 1. Anılar. Annem 87 yaşında. Anlattıklarının çoğunu daha önce defalarca dinlemiştim. Ama yeniden sordum ve banda konuşmasını istedim ama kabul etmedi. Bu yüzden notların bir belge değeri taşımıyor. Bir dönemin tasviridir. 1929'da Bakırköy'den Ankara'ya gelin gelir. O döneme kadarki Bakırköy'ü şöyle anlatıyor. Bakırköy yeni mahallede Tayyarici Fethi sokağında oturuyorduk. Babam Settar Nuri İstiklal Harbi sırasında Hilali Ahmer'de, Kızılay'da çalışmaktaydı. Sokağa çıkarken manto giyer başımızı örterdik. Peçe kullananlar daha İstiklal Harbi'nden önce çok azalmıştı. Anneannem Bakırköy'de bir yere girerken maşlah giyerdi. İstanbul'a inerken çarşaf. Çözme kara çarşafları daha çok bohçacılar, ev hizmetleri giyerlerdi. Anneannemin çarşafı koyu lacivertti. Üst kısmı bol bir pelerin gibiydi. Yüzünü örttüğünü hatırlamıyorum. Behram Ağa ilk mektabında okudum. Dini bilgileri ve Kur'an okumasını daha çok evde babamdan öğrendim. Sonra mütareke oldu. Fransızlar Bakırköy'ü işgal ettiler. İşgal müddetince mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadık. Her akşam babam İstanbul'dan sağ salim dönebilecek mi diye heyecan içinde beklerdik. Çünkü olup biten acı olayları kulaktan kulağa duyuyor, gazetelerde okuyorduk. Hiç bitmeyecek bir kabus gibiydi. Sonunda ordu İzmir'e girdi, kabus bitti. Allah'a hamd ettik. Gazi'ye ve ordusuna dualar ettik. Bu millet Gazi'yi unutur mu? Onu rahmet dilemeden anmak bile bir Müslümana yakışmaz, nankörlük olur. Nur içinde yatsın. Babam rahmetli olunca teyzem ile eşi İmalat-ı Harbiye Üsteğmeni Tahir Bey bizim eve taşındılar. Enişte Bey imam olur, akşam ve yatsı namazları birlikte kılınırdı. Günlük yaşayışımız Cumhuriyet'ten sonra da eskisi gibi devam etti. Bakırköy'de isteyen çarşı içindeki camiye giderdi, isteyen evinde namaz kılar, oruç tutar, kurban bayramında kurban kestirirdi. Yine evlerde, camide mevlüt okutulurdu. Hiçbir yasak değildi. Kim yasaklı gibi sözler ediyorsa büyük günaha giriyor. Öyle bir şey olmadı, niye olsun?